Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk kobra ikicim, nasılsın?
Nasıl olayım hayatım? Darmadağına biraz yakın, biraz uzak gidip geliyorum. Sen nasılsın?
Dağılmadım ama tam olarak toplu da değilim diyorsun yani.
Bu hafta bizim için harika bir haftaydı. İstersen hemen onlarla başlayalım. Çalışmalarını ilgiyle takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz Hazal Sipahi bizi takip etmeye başladı ve paylaştı son bölümümüzü.
Koskoca gazeteciden de yani no name bir sanatçı gibi bahsetmen de çok gerçekten hanımefendi, dört başı mağrur bir gazeteci ve bizi de artık belli ki gazeteciler tarafından ilgi duyulan bir programımızdır yani.
Vallahi öyleyizdir artık Kobra Bircim, ama tabii ki 4 sene oldu, çalıştık, didindik, uğraştık. Böyle olması adına biz de çok bedel ödedik diye düşünüyorum, akıl sağlığı olarak en azından.
Değil mi? Yani en yakın arkadaşlarımız bile artık bölümlerimizi dinlemiyor. Biz gündem takip etmeyi bıraktık falan deyip biz ama yani gündemin o ham halini takip ediyoruz cayır cayır. Doğru söylüyorsun, bayağı bedel ödedik yani. Hafızam o kadar gereksiz şeylerle dolu ki.
Benim de öyle.
Yani bir sürü müvekkille tanıştım, isimlerini öğrenemiyorum. Niye? Çünkü mesela işte Hacı Yakışıklı diye bir isim var hafızamda. Niye? Çünkü neresi kalın?
Boynu.
Diye bir isim var hafızamda yani. Veya neydi o PowerPoint hanımefendi?
Rümeysa.
Falan yani. Niye ben Rümeysa Kadağı niye tanıyorum ben mesela? Veya Gaye Soyerbaş mıydı?
Erkan.
Ne hali varsa yani.
İlgiyle takip ediyoruz hepsinin çalışmalarını.
Çok iyiydi bu. Tam yerine rast geldi, manzarayı koydun ya. Levent Kırca görseydi gözleri dolardı.
O zaman sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatalım. Hemen gündeme girelim. Belli ki çok sıcağız yine. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
En önemlisi Kreasus hesabımız CobraCobraPodcast. Bu arada bir önceki bölümün sonundaki bu Tayf'la işbirliği yapıp kobralı dildo projemiz çok ilgi görmüş. Sosyal medyadan istiyoruz diye kapı duvar yıkıldı. Her an ciddiye binebilir bu işler. Dikkatli olun. Stay tuned yani gerçekten mi? Hazırda bekleyin diyorum.
Yani onun dışında da çok güzel sürprizlerimiz olacak. Kreasus'tan bizi destekleyesiniz diye ya atmadığımız takla kalmayacak çok yakında diyebiliriz.
Yoksa seni kapının önüne koyacaklar hayatım. Bazı insanlar var biliyorsun Kobra Ekicim. Bir şekilde gündem olmayı her zaman başarıyorlar. Bu isimlerden biri de sevgili meslektaşım Feyza Hanım. Feyza Altun.
Influencer avukat ama o kendisi bence.
Evet, influencer bir hali var onun da. Şey gibi işte, Ümit Özdağ gibi.
Adeta. Çok göstermeci. Mesleğini göstermeci yerden yapmayı çok seviyor.
Evet, ekspresyonist yani. Doğru adeta söylüyorsun.
Ama yeni adeta. Türkiye'ye de böyle zaten ya.
Böyle demokrasi, böyle adalet sistemi, böyle hukuk, böyle adliye ise böyle de avukat. Bence çok yakışıyorlar
bence
birbirlerine
de,
yani.
Bence de. Bence de ki başarı oranında yüksek bir avukat Feyza Hanım anladığım kadarıyla.
Tabii.
Ne oldu Feyza Altun'un başına neler geldi bu hafta?
Feyza Hanım'ın bir tweetinin altına
Feyza Hanım'a şeriat atak gelmiş
diye bir yorum yapmış birisi. Feyza Hanım da
şeriata sokayım
demiş. Devamındaysa
bu ülke laik bir ülkedir. Şeriat bir din olgusu değil, politik rejimdir
diye de açıklamış sözlerini.
Ama tabii ki hemen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla da gözaltına alınmış. Evinde de bir arama yapılmış. Kendisi
15 polis evime geldi. Onlar evi ararken bir dakika dedim. Bir küçük rakı koydum. Onu yudumladım.
Gibi bir açıklama yaptı. Gözaltında, sağlık kontrolünde de
Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek.
Araçtan sağlık kontrolüne götürülürken
evet.
Söyledi bunları.
Ama yani polislere bir dakika deyip rakı içme Yılmaz Özdil herhalde saygı duruşunda bulunmuştur evde.
Benim aklıma geldi.
İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Yani şov devam etmeli tabii ki ama böyle mi devam etmeli gerçekten?
Ya ben Feyza Altun'u birazcık kime benzetiyorum biliyor musun? Alınmaca gücenmece olmasın aramızda ama Gülseren Budayıcıoğlu'na. Gülseren Hanım'ın yaşına geldiğinde ben Feyza Hanım'dan da böyle bir işte ne bileyim kırmızı adliye falan bir şeyler bekliyorum yani böyle işte boşadıklarım
diye
falan.
Hiç uzak durmuyor biliyor musun? Sen söyleyince şu an geldi.
Tam cuk oturdu değil mi?
Oturdu.
Yani böyle o yaşa gelmiş artık yakın gözlüklerini takmış böyle. Boşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Kırmızı Adliye, Sanıklar Apartmanı. Müşteki kadın.
Müthiş.
Çöp adam gibi. Bu da stay tuned yani. Hazır da bekleyin Feyza Hanım'dan en kısa zamanda.
Son olarak da Diyanet Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. 3 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı kendisine.
Bu arada Feyza Hanım için kitap yazmak açısından ciddi de bir fırsat. Yani biliyorsun sevgili Seren Serengil 3 saat mi kaldı, 2 gün mü kaldı, ne yaptı? Kitap yazdı çıktı o kadar sürede. Feyza Hanım için herhalde 15 dakika yeterli olacaktır böyle.
Kitap yazmak
tabii
için.
Tabii orada bir Sanıklar Apartmanı'yla çıkmak için yani.
Geçmiş olsun diyelim tabii, tabii kendisine ya her bu, şeyden tabii. önce.
Bu arada bunun tabii bu kadar suyunu çıkarmamızın sebebi zaten suyu çıkmış bir mevzu olması. Yani Feyza Hanım da çok tatlı bir ironi yapıyor bütün süreçte yani işte. Bence bu arada ben buna inanmak istiyorum. Yani rakı koydum içtimiyle, kürküyle, işte Louis Vuitton florıyla falan her şeyle ben baştan sona olayın absürtlüğüne absürtlük katma niyetiyle yaptığına inanıyorum. İnanmak istiyorum sevgili meslektaşımın. O yüzden bence işte tam olarak işte böyle adalete böyle avukat. Çok güzel. Ya yani bir kobra üçtür kendisi. Tebrik etmek de lazım yani. Ve geçmiş olsun dileklerimizi de iletmekte tekrar tekrar fayda var.
Ve anlaşılan o ki tekrar tekrar hatırlatmakta da fayda var. Kendisinde dediği gibi gerçekten hiçbir zaman şeriatla yönetilmedi. Yönetilmeyecekti.
Kaldı diyelim. Ki şeriat eleştirisine de hangi perdeden olursa olsun bir eleştiri getirmek veya hatta hadi diyelim ki hakaret. Diyelim ki hakaret yani. Sokayım demek. Dediği gibi Feyza Hanım'ın şeriatın aslında dinle ve inanmakla ve başka bir şeyle bir alakası yok. Şeriat dediğin şey dini bir yönetim biçimi.
Evet.
Ve politik bir tavır ve politik bir şeye küfretmenin yani o zaman sokayım Marksizme diyeni de içeri atmak lazım.
O zaman sokarım politikana şarkısı olan Nazan Önceli de alalım içeri.
Her şeyden yani. Önce yani. O yüzden...
Bu böyle işte hassasiyetler zinciri asla da sonu gelmiyor.
Gelmez. Her hassas bireyin her hassasiyetini ciddiye alıp böyle dava konusu yapıp avukatları bilmem neleri gözaltına alırsak işte buna döner olay yani.
Komedi festivali.
Evet. Evet. Darmadağın.
Darmadağın.
Darmadağın olursunuz böyle
olursun yani.
Olursun yani.
Ama tabii diğer taraftan da bütün suçlular yakalanıyor. Hukuk tıkır tıkır işliyor biliyorsun Kobra Birce.
Her önüne geleni içeri atarsan tıkır arada tıkır. Suçluya da denk gelirsin tıkır tıkır yani. Demiyorum hadi.
Demiyoruz.
Hadi demiyorum yani.
Demeyelim. Çünkü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 12 ülke tarafından kırmızı ve yeşil bültenle aranan 23 kişinin Kafes 43 operasyonu kapsamında Türkiye'de yakalandığını duyurmuş bu hafta.
Bu operasyonlarla ilgili sürekli şey diyorduk biliyorsun. Gökte aradığını Türkiye'de bulabilirsin. Tam olarak onun bir karşılığı işte 23 kişi.
Ve 12 ayrı ülke tarafından aranıyorlar. Onları Ali Yerlikaya yakalıyor. Şu başarıya bakar mısın? İnanılmaz.
İnanılmaz. Benim de en çok dikkatimi Türkiye'nin hakikaten bu Almancıların da dediği gibi cennet olması yani. Herkes burada.
Cazibe merkezi daha önceki bölümlerimizde de söylediğimiz gibi adeta herkes için.
Herkes için.
Bir başarıdır. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız adına bir başarıdır. Hem Ali Yerlikaya'nın eliyle koymuş gibi bulması ayrı bir başarıdır. Başarı hikayesi yazmaya devam ediliyor diyebilir miyiz Kobra Bircim?
Her zaman.
Müthiş.
Müthiş. Nereden baktığına göre her şey bir başarı.
Aynen öyle.
İçişleri Bakanımızın başarıları yetmezmiş gibi gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın başarılarına.
O çok başarılı.
O ya Milli Eğitim Bakanlığı ya mesela Nebati Bakan benim için bir şeydi. Çıtaydı. Milli Eğitim Bakanlığı o çıtayı geçmeyi başarıyor. Başarıyor yani.
Her yaptığı ve her söylediğiyle üstelik.
Ve her defasında daha da yukarı taşıyor.
Kesinlikle.
Muhteşemler.
Şimdi de özel okulların yönetmeliğini değiştirmişler hayatım.
Milli ve kültürel değerlere aykırı öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlamayacak etkinlikler için yasak kararı almışlar.
Yani diyor ki Noel'miş, Cadılar Bayramı'ymış, Paskalya'ymış artık bitti bunlar diyor. Bunları kutlamayacaksınız diyor.
Peki hali hazırda devlet okullarında kutlamaların öğrencilerin hangi psikososyal, milli ve evet nasıl bir katkısı var yani?
Yani işte bu olay da dönüp dolaşıp Feyza Altun'un gözaltına alınmasıyla ilişkilendiriliyor ister istemez en azından benim kafamda.
Şeriatla
ilişkilendiriliyor. Açık açık geliyorum diyor. Zaten Milli Eğitim Bakanımızın görüşleri çok net. Kendisinin bu konu hakkında yazdığı kitaplar var artık. Onu da biz söylemiyoruz. Buna da uygun bir milli eğitim politikası çizmeye çalışıyor anladığımız kadarıyla.
Ama artık işte o milli olmaktan uzaklaşıyor.
Evet.
Yani o böyle...
Dini
eğitim
oluyor
bakanlığı
sanki.
Oluyor sanki evet. Artık. Yavaş yavaş yani. Yavaş yavaş değil artık, hızlı hızlı oluyor. Yani çünkü
daha işte, hızlı kaynıyor sular artık sanki.
Tabii. Öyle ama yani son düzlük. Bundan sonrası artık yeni Türkiye.
Yepyeni.
Yok, yeni Türkiye. O böyle, o yeni Türkiye'nin gelişiydi bu 20 yıldır. Bence artık son 5 senede de gelecek. Açacağız yeni Türkiye'nin kapılarını yani.
Açtık. Açtık gibi gözüküyor.
Aralandı geliyor.
Aralandı.
Şahlandı.
Şahlandı. Ayaklar havada.
Ayaklar havada. Hangimizin tepesine inecek belli değil ama bakalım.
E hadi o zaman biraz da tebrikler demeyelim mi Kobra Bircim? RTÜK'ün Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, kamu aracılığıyla kayak yapmaya gittiği iddialarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atandı. Belli ki kendisi kayaktan falan da anlıyor, turizm, kış turizmi önemli bunlar biliyorsun. Hemen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanmış.
Kendisinden boşalan koltuğa da yine RTÜK'te görev yapan Deniz Güler getirilmiş. Kendisi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de yeğeniymiş. E ne olur.
Ne güzel.
Ne güzel. Yani olur bak, kardeş ülkemiz Kamboçya Başbakanı Hun Manet de başbakan yardımcılığına kardeşi Hun Manet'i getirmiş.
E olur.
Olur.
Bu arada kardeşini getirmiş. Meclisteki 120 milletvekili de okey demiş buna. Tamam getir demiş.
E tamam, sor bakalım.
RTÜK'teki 120 kişiye.
Hayır, meclisteki 120 kişiye sor bakalım. Milli Savunma Bakanı'nın yeğeninin RTÜK'te görev yapmasına itirazınız var mı diye.
Yok.
En az 120 kişinin hiç olmaz yani.
Aynen öyle. Bundan daha doğal ne olabilir?
Yani diye düşüneceklerdir.
Haftanın cezalarını da tabii ki ihmal etmedi RTÜK bu arada. Koltuklar değişse de cezalar kesilmeye devam ediyor görüyorsun ki. Fox TV'ye haber programlarına cezalar, dezenformasyon ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle.
Bu Milli Eğitim Bakanlığı haberleri dolayısıyla bu arada, bu işte şey vardı ya, camide buluşturacağız çocuk herkesi diye böyle. O projeyle ilgili yaptığı haberler dolayısıyla. Tele1'e de yine haber programlarından dolayı. Kızılcık Şerbeti'ne ise usulsüz ürün yerleştirmeden dolayı ceza kesmiş RTÜK.
Ürünün abartılarak tanıtılmasını gerekçe göstermiş. Evet, bu arada Kızılcık Şerbeti'nde ürün tanıtımları can sıkıcı.
O bu arada mecburi. Dil olarak dizinin dilinden farklı bir dile geçmek zorundasın. Dizinin içine tamamen yediremiyorsun. Seyirciye şey algısını yaratmak zorundasın. Yani şimdi reklam başladı falan diye böyle. O yüzden öyle absürt, abuk subuk yerlerde ve şeylerde oluyor yani. Onu yapmak zorundalar çünkü. Böyle, Türkiye böyle bir ülke. Her şeyimiz yarım yamalak ya. Ya ürün yerleştirme, bu reklam yani, anlatabiliyor muyum? Tabii ki abartılacak. Kaldı ki bence tabii ki gerçekten programın içine de yedirilebilmeli yani.
Bence de öyle. RTÜK de umarız ki öyle düşündüğü için vermiştir bu cezayı.
Abartmayın, usulcuk yerleştirin.
Daha çok para kazandınız, azıcık da bize demiş gibi duruyor ama...
Hani bana hani bana demiş biliyorsun, hani bana, küçük hani bana parmak gibi.
Ama ben bunu dememiş olayım yani.
Sen şimdi RTÜK'e küçük parmak deme tabii. Asla. Muhalif biçme makinesi diyoruz, öyle kalsın. Kalsın.
Oradan ama para dedik. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e geçelim istersen. O da
2028 itibariyle fiyat istikrarını sağlamış olacağız
demiş.
İşte bak, yeni seçim tarihi belli. 2023 artı 5, 2028.
Aynen öyle. 2025'in sonunda diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız.
2028.
Artık 2028 olmuş. Güncellendi tarihler.
Ne olacak ya, 4 sene dediğin göz açıp kapayınca bekleyeceğiz fiyat istikrarını.
Bekleyeceğiz.
Öyle, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Tam olarak bu değil miydi slogan?
Evet hayatım, oydu. Hatta aynı dönemde 200 lirayı tanıttılar. Yeni paramız muhteşem olacak, her şey, çok güçlüyüz diye.
Bununla sürdüreceğiz istikrarı diye. 6-0 attık, onu yaptık, bunu yaptık. O günden bugüne 15 yılda ne oldu?
20 kat erimiş 200 liranın değeri.
O gün 132 dolar eden 200 lira bugün 6,46 dolar ediyor.
İnanılmaz.
İnanılmaz.
132 dolardan 6 dolara. Bugün 132 dolar ise 4000 lira ediyor. Wow, wow, wow. Demek ki yani 500 liralık banknot değil, 1000 liralık, 2000 liralık banknot lazım şu an ekonomi için.
Yani şey geyiği yapıyorduk ya işte 6-0 attılar biri geri geldi diye. O artık geyik olmaktan çıktı gibi görünüyor yani. Bu arada o 10 katına alıştık, hatta 10 katının üstüne de çıkıyor artık yavaş yavaş bir şeyler. Onu bile kanıksamaya başladık.
Ben şöyle yapıyorum, belki yavru kobralarımıza da bir faydası olur. Bir ürün gördüm diyelim ki ve bu 300 liraya satılıyor. Bu ürün 10 dolar eder mi diye düşünüyorum. 10 dolara satılıyor mu bu ürün yurt dışında diye düşünüyorum. Ve aşağı yukarı işte 3-5 aşağı parasıyla denk getirmeye çalışıyorum. Onun dışında Türk parasıyla asla kuramıyorum mantık.
O konuda haklısın. Darmadağın oluyorsun Türk lirasıyla mantık kurmaya çalıştığın zaman.
Gerçekten yani bu 3 dolar eder mi, 5 dolar eder mi, böyle düşünüyorum. Onun dışında da çıkılabilecek gibi değil zaten işin içinden yani. Darmadağın dediğin gibi.
Sen o kadar sıfırla uğraşamıyorsun bir de.
Bir de benim için 30'a bölmek çarpmak bile nasıl zor.
Senin matematiğin Bilal Bey'in Türkçesi gibi, okuma yazması kadar. Bu arada tabii seçimin tarihi 2028 olarak belirlendi bilmem ne diyoruz da kapıda da bir seçim var. Yerel seçimler. Onun da kazanı cayır cayır kaynıyor, ekonomi kazanı gibi. Gel istersen birazcık da onlardan bahsedelim.
Bahsetmeden olmaz zaten Kobra Bircim.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 52 tane aday yarışacakmış. Yine böyle
3,5 metre
bir şey bizi bekliyor.
Gerçekten pusula. Öyle. Halbuki sadece 2-3 tanesi insanları alakadar ederken değil mi? Hadi olsun olsun 5-10.
10 bile zor ya. 5 yani.
5-6'dır yani.
Yani. Sayalım. Çıkarmış oldukları ihtimalle sayalım. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, DEVA, Gelecek, Zafer, Saadet Partisi, Yeniden Refah,
Hüdapar.
12. Unuttuğumuz olursa şimdi çok alınır o.
Muharrem Bey. 13. O kadar herhalde. Mustafa Destici Bey. Vatan Partisi.
Yok o kadar hadi.
13-14 yani.
Yani hadi. Ikındık yani o da ittifakla. Onlar bunlar hiç olmadığını varsaydı.
Ama herhalde Halkın Diploma Partisi bile aday. 52 kişi yarışacağına göre.
Tabi bağımsızlar bilmem neler tabii. Vardır.
Adil bir yarış olmasını temenni ederek hepsine başarılar dileyelim Kobra'cığım. Ne yapalım, bizim elimizden ne gelir?
Yalnız şunu şimdiden tekrar söyleyelim kafalara. Kazıyalım. Bizim elimizden gelecek en önemli şey kalkıp gidip oy kullanmak.
Kesinlikle, en azından gidelim oylarımızı kullanalım.
Bak bundan önceki yerel seçimlerde kullandık oyu. İmamoğlu seçildi. Kendisi %87 oranında başarı sergilemiş. Bunu geçen hafta biliyorsun Murat Kurum açıklamıştı. Bu hafta da İmamoğlu horon teper gibi aldı açıklamayı, başladı üstünde tepinmeye.
Müstakbel rakibin projeleri geçenlerde %87 oranında başardığımızı söyledi. Biz de tekrar hesapladık. Haklı çıkmış. %87 ile projeleri başardığımızı bir kez daha bize hesaplatarak ispat ettirdiler. Buradan müstakbel rakibime teşekkür ederim.
Demiş. Vallahi teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz Murat Kurum'a bu kadar dürüst ve doğrudan açıkladığı için bu veriyi. Muhteşemdi. Geçen hafta da tebrik ettik,
tebrik
zaten.
Tebrik ettik özgüvenini özellikle.
Özgüvenini. Kesinlikle.
Bu arada İmamoğlu için çok büyük şans. Yani hali hazırda görevini yürütmekte olduğun görev için adaylık artı bir puan zaten getirir. Üstüne Murat Bey de çıktı %87 oranında başarılı dedi.
Daha ne olsun.
Bir adım daha öne geçti. Vallahi daha ne olsun, İmamoğlu'nun eli genişledikçe genişliyor. Başarılar dileyelim. Çünkü karşısında kentsel dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış Murat Kurum var. Kolay değil işi.
Hiç kolay değil. Asla. Hiç kolay değil ama Kanal İstanbul'un geçen hafta bir bölümü iptal edilmişti biliyorsun. İstanbul 11. İdare Mahkemesi bütün etapları için iptal kararı verdi Kanal İstanbul'un.
O bölgede yapılması planlanan yeni şehir yapılamayacak. Her şeyin de yenisini de çok seviyorlar.
Çok. Ama yapılamıyor yeni şehir. Yok. İptal edildi.
Tüh. Katarlılar kahrolmuştur.
Eminim. Bayraklar yarıya inmiş Katar'da.
Sahibinden de ne ilanlar. Büyük harflerle yazmış ilan ismi olarak.
Kanal İstanbul iptal edilmedi.
Ciddi söylüyorum, gir bak.
İnanılmaz.
Tabii Kanal İstanbul'un geçeceği bölgede arazi altındaki açıklamada falan. O bölgedeki ilanların neredeyse tamamı. Böyle kararlar koymuşlar, internet linkleri koymuşlar, iptal edilmedi haberlerinin olduğu falan, neler yani.
Reklam filmleri vardı zaten Arapça biliyorsun.
Türkçe de artık başlamışlar. Muhtemelen elden çıkarıyorlar artık. Çok ucuzdu çünkü. Normal piyasa fiyatının altındaydı en azından, çok ucuz diye bir şey yok. Çok ucuz. 1 liraya bir şey varsa o çok ucuz mesela.
Evet.
Taşınırken 2 sene önce vida almaya gittim. Böyle vida gibi bir şey. 75 kuruştu. Bir tane lazımdı bana. 10 tane aldım. Yanımdaki arkadaşım dedi ki niye 10 tane aldın? Manyak mısın sen? Dedim ki 75 kuruşa o kadar uzun zamandır hiçbir şey görmüyorum ki, dayanamadım yani 10 tane aldım diye.
Evet, ben o haldeyiz.
20 lirayı falan gözden çıkarmıştım onu almak için yani.
Tabii, o haldeyiz.
O hal bitti ya.
Bitti. Bitti.
O hal bitti yani, lütfen bir de o hal olmasın lütfen.
Hayır, kemer sıkıyoruz şu an, o hal falan yok.
Sabrediyoruz.
Sabrediyoruz.
Sabrediyoruz.
Sabrediyoruz.
Derviş olacağız ülkece.
Olduk.
Tabii, olduk. Ne olursan ol gel dedik herkesi, ülkemize aldık, kabul ettik, bir hırka bir lokma dedik, susalım dedik, sustuk oturduk, vallahi ülkece erdik yani.
Erdik.
Derviş
erdik.
Olduk.
Olduk.
Uçacağız.
Uçacağız.
Şimdi tabii uçmak demişken siyasetin en uçuk karakterlerinden birisi. Şimdi en uçuğu diyemeyiz.
Diyemeyiz. Neleri var?
Neleri var?
Ama onlardan birisi kendisi. Sayın Akşener'e gidelim istersen.
Büyük Üstad.
Büyük Üstad Meral Akşener bu hafta zehir zemberekti. Adeta hangi hafta değil ki?
Ya evet yani. O böyle masada otururken onu Temel Karamollaoğlu falan herhalde sus kızım diye çimdiriyordu onu masanın altından. O zamanlar bir sakindi. Masadan kalktı kalkalı bir böyle.
Çok agresif.
Kantar'ın topuzunu kaçırdı yani.
Yani rahmetli Barlas'ın papatya çayı önermesi gerçekten.
Papatya çayı kesmez artık Meral Hanım'ı.
Kesmez. Yok. Hiç haklıymış rahmetli Barlas.
Böyle bileklerine sarı kantaron yağı damlatıp koklatmak lazım ona yani.
Bu hafta Meral Hanım Murat Kurum ve İmamoğlu'nu eleştirdi.
Sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da, eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar da bu şehri yönetemez. Zoraki adaya da, emanet adaya da mecbur değilsiniz.
Demiş. Bu herhalde ihmallerin, hataların, veballerin yükünü sırtında taşıyan Murat Kurum.
Muhtemelen.
Eli işte gözü oynaşta.
Boş zamanlarında.
Banlarında da İstanbul'da takılan da Ekrem Bey. Eli işte gözü oynaşta seni zilli yani.
Adeta evet öyle demek istiyormuş gibi gözüküyor biz dedik ama.
Ya ama Meral Hanım hakikaten şey gibi. Nazım Hikmet şiiri gibi kadın ya. Sırtında ihmallerin, hataların, veballerin yükünü taşıyanlar. Düşmesin peşimize evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar diye böyle. Akın var güneşe akın yani Meral Hanım da.
İnanılmaz.
İnanılmaz. Zoraki aday, emanet aday.
Zoraki aday herhalde Murat Bey, emanet aday Ekrem Bey.
Tabii
mi?
Tabii İstanbul'a emanet olup oradan bırakıp Cumhurbaşkanlığına geçecek diye emanet. Yani,
anlayamıyorum Meral Hanım'ı. Anlayamıyorsun.
Meral Hanım'ı anlamak kolay değil.
Değil.
Ciddi bir edebiyat, sanat ve hayal birikimine sahip olmak lazım Meral Hanım'ı anlamak için.
Zor.
Zor.
Devam etmiş.
İktidarın da ana muhalefetin de yegane amacı koltuklarını korumaktan ibaret. Yegane vizyonu iktidar alanlarını sürdürmekten ibaret. Yöntemleri de yalanla, dayatmayla, sansürle milletimizi kendilerine mecbur bırakmaktan ibaret.
Demiş.
Şunu merak ettim ben bu iki açıklama birleşince. Peki sizin adayınız kim?
Ve ne öneriyorsunuz?
Evet.
Nerede durup ne öneriyorsunuz? Siyasi vizyonunuz, misyonunuz nedir?
Nededir?
Böyle bir açıklama da yok.
Yani diğer adaylar hadi hata vebal bilmem ne taşıyor biri. Öbürü de eli işte gözü oynaşta sizin adayınızın özellikleri, sıfatları nedir? Bir de onu mu söyleseniz yani? Arada bir yerde. Onu da falan. Sıkıştırsanız araya bir yere. Hakikaten kim İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı? Hiç bugüne kadar dikkatimizi hiç çekmemiş çünkü. Düşün yani. Tamam adını da bilmiyor değilmişiz. Bu Zafer Partililerin FETÖ'cü diye suçladığı Buğra Kavuncu.
Evet.
Adaymış.
İYİ Parti'nin de önde gelen isimlerinden, en çok öne çıkan isimlerinden biri kendisi. Buğra Kavuncu'ya da bol şans diyelim Kobra Bircan.
Tabii 52'si de birden bol şans canım. Şimdi biliyorsun İstanbul kadar Hatay konuşuluyor.
Evet.
Daha doğrusu Hatay'da değil, Lütfi Savaş konuşuluyor.
Yani açık bir şekilde Lütfi Savaş'ın aday olması istenmiyor gibi gözüküyor halk tarafından ama kesinleşti artık Lütfi Savaş aday oldu.
Özgür Bey de ısrarla anketler ve örgütün talebiyle bu kararın alındığını iddia ediyor.
Eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri, tüm ilçe belediye başkan adayları, tüm örgüt Lütfi Savaş'ı istedi.
Demiş.
Ama halk istemedi ya.
İşte mesele de o
mesele
ya.
Mesele de o ya.
Yani Aysun Kayacı gibi şey mi sanıyor? Eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri falan onların oyu daha mı fazla geçerli sayıldı yani? Neyim ki Özgür Bey yani kaç yıllık İnanılmaz. Siyasetçisiniz siz halkın oyu da oluyor ya bu mesele hani.
İnanılmaz.
Aa diyormuş değil mi biz dinleyip?
Ama kendisi adayları da yapay zekayla belirledik demişti zaten biliyorsun.
O da
ayrı bir skandaldı.
Yani zekanın da mı yapayı artık? Sosyal demokrasinin, hadi sekülerizmin, hadi laikliğin, hadi Atatürkçülüğün, hadi Kemalizmin, hadi onun bunun bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojilerinin yapayı da zekanın da yapayı mı ya?
Değil, olmamalı.
Sizin yok mu bir Karabakır mıydı, neydi? İmam Bakır. Bir İmam Bakır'ınız yok mu sizin de yani? Lütfen. Neyse. Şeye danışıyor. Ne? Suriye. Düşünsene öyle yapmış listeleri. Hey Suriye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim olsun diye.
ChatGPT'ye sormuş. Ki bunun da işte nelere yol açtığını bir önceki bölümümüzde dinleyebilirler. Çeşitli bölgelerde belediye başkan adayları değişsin diye parti üyeleri ilçe başkanlıklarına, genel merkezlere yürüyüşler yaptılar. Biz adayları değiştirmek istiyoruz diye.
Yani bu adayları istemiyoruz dediler.
Onları da geçen hafta anlattık uzun uzun.
Dönelim Hatay'a. Hatay'da Lütfi Savaş kürsüye çıktı.
15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Bu güvende parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz.
Demiş.
Meral Akşener gibi bir açıklama bu. Üstü kapalı bir adaylardan bahsediyor.
Beyefendi de Meral Akşener gibi bir siyasetçi bu arada. Meral Akşener de nasıl ki bir dönem ANAP'lı, sonra AK Partili, sonra İYİ Partili oldu. Lütfi Bey de zamanında AK Parti'den belediye başkanıydı Hatay'da. Sonrasında CHP'den belediye başkanı oldu.
Aynen öyle.
Yani Lütfi Bey belediye başkanlığında kalmaya devam etti Hatay'da. Partili değişti sadece. Ve sanki aynen öylesi devam da mı edecekmiş endişesi.
Kendisi bu arada Haluk Levent ve Gökhan Zan'ı kastetmiş tabii ki sözlerinde.
Tabii. Şarkı söylemekle Haluk Levent'i, top oynamakla da Gökhan Zan'ı. Fakat Haluk Levent aday değil diye biliyorum ben.
Haluk Levent aday değil ama Gökhan Zan aday biliyorsun. Kendisi tipin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Adaylıktan çekilmesi için de rüşvet teklif edildiğini açıkladı.
İki kez de aracılarla mafyadan tehdit aldığını aktardı. Ve kendisi CHP'nin adayı Lütfi Savaş'ın adaylıktan çekilmesini beklediğini, bu yüzden de adaylık başvurularının bitiminin 5 dakika kalana kadar başvuru yapmadığını söyledi. Yani bu da tabii çok centilmence bir tutum. Kesinlikle. Bu arada birçok kişi bekledi Lütfi Savaş'ın çekilmesini yani hani ve CHP'nin aklı başında bir aday göstermesini ama Lütfi Savaş konusunda ısrarcı Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da tipte Gökhan Zan'a aday çıkardı. Bakalım ne olacak Hatay'da?
Hadi istersen Hatay'dan Malatya'ya gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba çok enteresan bir açıklama yaptı.
Ya o işte...
Açıklama değil de otobüs tepesinde elinde mikrofon halka seslenirken...
Meeting.
Aynen söylediği bir cümle.
Bir dil sürçmesi diyelim. Dedi ki...
Elimi değil vücudumu Malatya'yı ayağa kaldırmak için sokmaya geldim.
Herhalde taşın altına.
Evet.
Muhtemelen onun öyle bir girişi var yani işte taşın altına elini sokmadı kimse falan filan diye. Bir abartayım demiş. Kendisi aslında acemi siyasetçi de değildir. Böyle şeylerin söylenmeyeceğini bilmesi gerekir ama işte herhalde heyecan.
Heyecan. Taşı demeyince tabii orada.
Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı anlam bozukluğu. Anlam eksikliği mi? Öyle bir şey deniyordu buna. Çünkü anlatım bozukluğu olmuyor tam olarak.
Türkçe öğretmenleri yazsın.
Yazsın.
Diyelim.
Ama elimi değil vücudumu Malatya'ya ayağa kaldırmak için sokmaya geldim deyince neremize? Nereye sorusunu eksik bıraktın mı sakıncalı oluyor.
O yüzden taşın altına diyelim.
Asla şeriatın değil Feyza Hanım gibi. Sokmak fiilini özellikle belli ki artık çok dikkatli kullanacağız.
Yan yana getirmemeye çalışacağız.
Mümkünse taşla bir araya getirelim.
Aynen öyle. Taşın altına elimizi sokalım.
Vücudumuzu da sokacaksak taşın altına sokalım.
Başka yerlere aman.
Aman.
Kocaeli Gebze'de aday çıkartmamış CHP. DEM Parti de çıkartmamış. Çünkü orada tip lideri Erkan Baş aday olmuş. Başarılar dileyelim
Erkan Bey'e.
Umarız seçilir kendisi.
Yani belli ki CHP ve DEM Parti çok hoş bir jest yapmışlar. Umarız bunun karşılığı görülür. Gebzeliler çok şanslı öyle söyleyelim şimdiden yani.
Kesinlikle.
Tabii seçim gündemi kadar sıcak ama seçim gündemi kadar komik olmayan başka bir esas gündemimiz daha var aslında.
Erzincan İliç'teki maden faciası, toprak kayması hala bence ismi doğru olarak konabilmiş değil. Bu hafta Ana Gold'un Türkiye müdürü gözaltına alındı. Sonrasında da yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi heyeti raporunun da Nisan ayında bitmesi planlanıyor.
Konuyla ilgili Ali Yerlikaya bir çağrıda bulunmuş.
Sabır. Şu anda en fazla ihtiyacımızın olduğu duygu.
Demiş. Ne neye, ne için sabredeceğiz peki yani? Hayır, sabrımızın neticesinde ne elde etmiş olacağız bu konuyla ilgili? Biz haberi yapalı bir hafta geçti. O insanlar çıkacak mı? Sağ mı kurtarılacaklar?
Neyin
yani?
Sabrı
neyin
yani?
Neyin sabrı? Sabredeceğiz de ne olacak?
Bu arada maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi de iptal edildi. Ama altın işletme ruhsatı iptal edilmedi. Onu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
Konuyla ilgili Murat Kurum tabii ki o biliyorsun geçen hafta söylemiştik. Her şeyin altında imzası olan bir isimdi ama o zamanlar tabii Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'du. Şimdi kentsel dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış Murat Kurum. Kendisi bu hafta bir magazin programına katıldı ve bilirkişi raporuyla ilgili kendisine soru sordular magazin programında. Böyle bir ülkeye döndük artık. Kendisi de çıkıp orada dedi ki
ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var ya?
Açalım. Çevre etki değerlendirme raporu. Çevreye etkisini, toprak kaymasını, çevresel. Ama işte timing yanlış. Çevre ve Şehircilik Bakanı iken sorsaydın cevap verirdi bu konuyu. Ama şimdi kentsel dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış Murat Kurum olarak
ÇED raporuyla toprak kaymasının ne alakası var ya
diyor yani.
İşte bir de Fırat'ın 400 metre yanında falan ya bu.
Ama işte artık Murat Kurum alakadar etmiyor. Kendisi etmiyor. İstanbul. Yani şimdi Terkos Gölü'nün 400 metre yakınında olsaydı belki bir şey söylerdi. Derdi ki hiç merak etmeyin biz o 400 metrelik o kısacık mesafeye 15 tane toplu konut yapacağız. 650 konuttan bilmem ne dikeceğiz derdi. O bırak toprağın geçmesini. Bir tane hava zerreciği bile geçemeyecek Terkos Gölü'nün yakınına derdi. Konu kapanırdı.
Aynen öyle.
Ama şimdi Fırat'mış, ÇED'miş. İlgi alanı değil yani beyefendinin. Kaldı ki magazin programında da en güzel verecek cevap yani. Bana da magazin programında bilirkişi raporu sorsalar. Ben de ÇED raporu toprak kaybı ne alakası var ya derim yani.
Kendisi açıklamalarının devamında o imzaları da kendisinin atmadığını yani bu işlere zaten bakan ekipler var bilmem neler var onlar atıyor imzaları. Ayrıca birçok şeyi de başka bakanlığın görevi ilgisi alanında zaten falan diye böyle teğet geçti diyebiliriz. Bu konuda.
Zaten yerde teğet bir yer. Magazin programı yani. Neyse.
Aynen öyle. Bu arada 9 işçiyi arama çalışmaları da heyelan riskinin artması nedeniyle durduruldu. Toprak ve su numunelerinde siyanür sızıntısı da görülmediği açıklandı. Takip etmeye devam edeceğiz bu olayı da diyelim.
Yani kimin baktığına göre değişir o tabii ki toprak ve su örneklerini. Bir de nereden alındığına göre de değişir. Muhakkak değişir.
Oraya o kadar insan, o kadar siyasetçi gittiler akın akın. Herhalde hepsi birer kap alıp ölçtürüp baktırıyorlardır şu an diye ummak istiyorum.
İnşallah yani gerçekten.
Yoksa Ümit Bey gibi şov yapmaya gitmemişlerdir hepsi diye umuyorum.
Ya yani böyle sivil olarak böyle bir hakkın var mı? Varsa orada elde ettiğin şeyle ne yapabilirsin? Bunlar çok büyük soru işaretleri ama en azından bir gazeteci gidip hakikaten buna bir baksın yani bu meseleye. El atılabilir.
Kesinlikle.
Dediğin gibi bir iki yerden örnek almana ve baktırmana bakar yani. Neyse tabii senin de dediğin gibi bir noktada takipçisi olmak da bize düşüyor bu meseleyi. Türkiye işte böyle. Darmadağın.
Darmadağın.
Darmadağın. Hiçbir tarafından tutulacak yanı kalmadı artık. Kinetik kum gibi.
Nereden tutsan dağılıyor.
Ve bir yandan da kopuşmuyor da. Tam kinetik kum gibi bir memleket olduk yani böyle. Öyle bir şey. Hadi artık köşeciklere geçelim.
Hadi köşeciklere gidelim. Hacı yakışıklıyla başlayalım hadi istersen.
Hadi en tutulmayacak yerinden tutalım diyorsun.
Aynen öyle. Kendisi daha önce de bunu söylemişti. Bu hafta tekrar dile getirme ihtiyacı hissetmiş. Tekrar köşesine taşıma ihtiyacı hissetmiş.
Pierre Loti Tepesi'nin ismi değişsin. Paris'in en güzel yerine Yunus Emre Caddesi ismi verildi mi?
Diye sormuş.
Yani burada rahmetli huysuzun bir esprisi var biliyorsun. Pierre Loti'nin yeğeni Hıyar Loti diye. Hacı yakışıklı tam olarak Hıyar Loti yani. Ne ya? Neyin kafası?
Yani illa bir değişiklik yapılacaksa ben de beyefendinin soy isminden başlanması gerektiğini düşünüyorum bu yapılacak olan değişikliğe.
Tam olarak dezenformasyon bu çünkü diyorsun.
Gerçekten öyle. Hadi başka bir yakışıklıya Ahmet Hakan'a gidelim istersen Kobra Bircim.
Sen de ama iyice aklını yitiriyorsun yani.
İyice dezenformasyonun dibine vuruyorum bugün diye ben.
Yani dezenformasyon yapılıyorsa Ahmet Hakan'ın programının adı Tarafsız Bölge yani.
Kendisi bu hafta gazeteci ve yorumculara seçim tavsiyeleri vermiş.
Kendinize şöyle deyin sürekli. Adaydan daha heyecanlı olmamalıyım.
Var. Adaydan daha heyecanlı isimler oluyor yani.
Oluyor. Fatih Portakal falan neydi o bir ara seçimlerde?
Yani Fatih Portakal'a gelene kadar bu kadar da çok benimsememek lazım. Ölüm kalım meselesi gibi ele almamak lazım. Haklı Ahmet Bey. Ne demiş başka?
Bir adayın yanından öbür adaya ateş etmeyin. Feci antipatik oluyor. Ilımlı gidin. Ortadan gidin. Soğukkanlı gidin. Sonuçta seçimde jübile yapmayacaksınız.
Ahmet Bey mesleki sırlarını da döküyor gibi gözüküyor.
Ahmet Bey hakikaten çok ılımlı bir insan bu arada.
Çok ortada.
Ahmet Bey'le tartışmak için özel bir, yani böyle 28 Şubat'ı falan savunman lazım karşısına. Özellikle damarına falan basman lazım.
Evet.
Çok zor yani kendisi. Orta yolcu, soğukkanlı, çok hakikaten bunların hepsi yani. Hele soğukkanlılık. Biz Kobra izliyoruz, bizden daha soğukkanlı.
Kesinlikle.
Kendinizi fazla kaptırmayın. Sonuçta kazanan da kaybeden de siz olmayacaksınız ki.
Diye de bitirmiş.
Yo, ben bu görüşe katılmıyorum. Tam tersine yani, şimdi düşünsene İstanbul Belediyesi'nden alacağın reklamları. Gazeteci kafasıyla düşün.
Evet.
Bir gazetenin başına oturt kendini. Senin desteklediğin aday kazandığında alacağın reklamları, desteklemediğin aday aldığında kazanacağın. O yüzden kazanan da kaybeden de tam olarak gazeteciler ve yorumcular oluyor seçim sonuçlarında.
İşte gazeteciler nerede durduğunu çok iyi bilmeli. Onu da söylemiş. Ortadan gidin.
Ortadan gidin. Ilık ılık gidin.
Ortadan Cumhurbaşkanımıza doğru gidelim biz istersen.
İstersen.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
İstersen uçaklarla başlayalım Cumhurbaşkanı köşesine Kobra Bircim. Erdoğan'ın kaç uçağı var diye sormuştu bir vatandaş Cimer'den, biliyorsun. 17 ay önce biz de bahsetmiştik programımızda. 17 ay sonra bu soruya cevap gelmiş.
İhtiyaç duyulan kadar.
Demişler.
Ya.
Aldın mı cevabını? Aldın mı cevabını?
İhtiyaç duyulan kadar.
Aksini kim iddia edebilir ve nasıl ispatlayabilir? Buyurunuz.
Asla mümkün değil. Muhteşem bir cevap. Nasrettin Hoca.
Tabii. Adeta. Sen haklısın. Hoca nasıl haklı olur? Sen haklısın. Hoca ikisi birden nasıl haklı olur? Sen de haklısın.
Ya.
Ya, ihtiyaç duyulan kadar.
Aynen öyle. Emin olun, ihtiyaç fazlası hiçbir şey yoktur.
Halbuki bizim milletimiz sever ihraç fazlası, ihtiyaç fazlası. Cuma pazarlarında bilmem ne de ama.
Neyse.
Neyse.
Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'da konuştu bu hafta.
Hayır. AK Parti Genel Başkanı olarak orada. Partisinin doğru. Mitinginde konuştu.
Doğru.
AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan.
Doğru. AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Ordu'da konuştu ve...
Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi. Doğalgazı nasıl getirecekler? Biz varsak doğalgaz var. Biz yoksak doğalgaz yok.
Dedi. Doğru.
Doğru. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsun bütün siyasetini gaz çıkarmak üzerine kurdu neredeyse. Yani İbrahim Tatlıses'in gazını... Sayın Cumhurbaşkanımız götürdü. İstanbul'a gazı o getirdi. Gabardan gazı o çıkardı. Yani inanılmaz.
Muhteşem bir başarı.
Muhteşem.
O yüzden de doğal gaz deyince tabii ki akıllara Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Ve biz varsak...
Gaz var, biz yoksak gaz yok.
Ya. Geçen hafta da biliyorsun merkezi yönetimle yerel yönetim el ele verecek ki hizmet gelecek demişti. Onun devamı gibi.
Gibi tabii. El ele olmazsak gaz yok.
Diyor.
Diyor. Bu hafta bütün kişiliklerini konuşturmuş AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, eski futbolcu AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan olarak da konuşmuş. Bir açıklamada bulunmuş.
Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca 2. lige mahkum ettiler
demiş.
Kim onlar acaba?
Fatih Terim.
Fatih Terim.
Seçil Erzan.
Seçil Erzan.
Onlar. Bak, Seçil Erzan, Polat, bir de o şeyin yakaladığı 23 kişi. Yani kayanın bu hafta yakaladığı 23 kişi. Bak şimdi neler olacak, gör onlar da yakalandı.
Ya Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız.
Tabii, kupayı aldık.
Alacağız.
Şimdi de başyargıç, eski futbolcu, AK Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamalarına gidelim istersen.
Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki adalet konusunda da çok iyi biliyorsun.
Adalet ruhunu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Adalet temelinde yükselen toplumların güvenlik ve refah içinde yaşadığını, adaletin kaybolduğu toplumların da kısa sürede yıkılıp gittiğini görüyoruz.
Vallahi görüyoruz.
Doğru.
Doğru.
Darmadağın olduklarını görüyoruz.
Aynen öyle.
Maalesef.
Özellikle güvenlik ve refah.
Çok önemli iki
çok
şey.
Çok önemli iki şey. Hakikaten öyle yani, adalet kalktığı zaman bir bakıyorsun o ülkede adliye sarayına saldırı, bombalar patlıyor.
Hırsızlık, kapkaç.
ve geri kalan bir sürü şey. Veya bir bakıyorsun refah seviyesi yerle bir. Markette bugün aldığın şeyin fiyatını yarın 2 katına çıkıyor, öbür gün 4 katına çıkıyor, öbür gün 5 katına çıkıyor.
Öbür günde zaten atılanlar arasından arıyorsun.
Evet. Hakikaten öyle. Adalet ruhunu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmıyor.
Kalmıyor.
Çarpıcı açıklamalar Sayın Cumhurbaşkanımızdan.
Sayın Cumhurbaşkanımız aynı kişiliğiyle, hukukçu kişiliğiyle açıklamalar yapmaya devam etmiş.
Yaşadığımız her hadise yeni bir anayasanın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.
İşin dönüp dolaşıp geldiği yer burası. Yeni anayasa, yeni seçim sistemi. Şimdi o şey gibi işte.
Yeniden başkanlık.
Tabii, yeniden başkanlık. O da şey, bu yeni anayasanın başkanlığı, o yüzden o adaylıklar birinci adaylık.
Tabii.
Şey gibi ya, işte bilgisayar oyunlarında gelirsin, baştan başlarsın, öyle.
Adeta.
Harika.
Muhteşem. Ve hani böyle bir şeyi çok istersin. Etrafındaki her şey sana onu anımsatmaya başlar ya. Her olan olayı ona yorarsın. Adeta öyle Sayın Cumhurbaşkanımızınki de değil mi?
Baktığım her şey bana seni hatırlatıyor misali.
Başımıza gelen her şey bana yeni anayasayı hatırlatıyor. Haberiniz olsun.
Yeni anayasa kapıda.
Yeni anayasa kapıyı kırmak üzere.
Belli ki 31 Mart'la 2028 seçimleri arasında bir referandum bizi bekliyor.
Bekliyor.
Yani.
Bekliyor gibi gözüküyor. Ama bizi bekleyen daha iyi şeyler de var hayatım. Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeler de verdi tabii ki bu kadar açıklamanın üstüne.
Bu yılın sonunda daha rahat nefes alacağız.
Dedi.
Umarız.
Umarız.
Şimşek 2028 diyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılın sonu diyorsa bu yılın sonu.
Sayın Cumhurbaşkanımıza güveneceğiz tabii ki.
Bundan önce de çünkü kendisi 2023 demişti, Kasım demişti, Haziran demişti, Mayıs demişti, Şubat demişti, yıl sonu demişti, 2020'nin ilk çeyreği demişti, 2021'in orası da.
Demişti.
Yıl sonunda rahat nefes alacağız diyorsa da alacağız.
Alacağız. Zaten şu an alamıyorsak da o bizim nefes darlığımızla ilgili bir şeydir.
O bizim sağlığa zararlı tütün malzemesi alışkanlığımızdan kaynaklıdır. Yoksa herkes rahat nefes alabiliyor yani.
Gerçekten öyle.
Yıl sonuna kadar herhalde artık o tütün malzemesinin fiyatı ne noktaya gelecek ki hep birlikte rahat nefes alacağız memleketçe yani.
Muhtemelen.
Bir de biliyorsun mide boş olunca diyafram daha iyi çalışıyor, akciğerlere daha fazla yer kalıyor falan, aç karnına bol bol nefes alacağız gibi.
Opera Türkiye. Herkes ağır.
Pavarotti biliyorsun.
Hadi kendisinin son açıklamasına gidelim Kobra Bircim.
Ve bölüme noktayı koyalım.
Koyalım, yavaş yavaş sonlandıralım da.
Son 10 yılda yaşadıklarımız başka bir ülkenin başına gelse şimdiye darmadağın olmuştu.
Çok doğru.
Çok doğru.
Çok doğru, yani bunu biz söylesek tutuklanırız.
Gerçekten öyle. Tabii kendisi bir sürü şey kastediyordur.
Bir hakikaten bir son 10 yıla baktığımızda bırak darmadağın olmayı neler gelirdi yani. Biz oturduk seyrediyoruz. Gıkımız çıkmıyor ya.
Gerçekten öyle.
Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da farkında.
Ve muhteşem şekilde götürüyor bu işi. İzletiyor da kendini yani. Reytingi çok yüksek Sayın Cumhurbaşkanımız.
Bizi bir arada tutmayı başarıyor. Öyle. Son 10 yılda yaşadıklarımıza rağmen bizi darmadağın olmaktan koruyan tek bir kudretli güç varsa o da zaten Sayın Cumhurbaşkanı.
Kendisine ne kadar teşekkür etsek
az. Azdır, azdır. Yani. Çünkü son 10 yılda bizi darmadağın olacak noktaya getiren mevzularda hiç kendisinin en ufak bir
asla
ne bir katkısı ne bir sorumluluğu hiçbir
ne bir etkisi hiç.
Ahmet Hakan dediği gibi millim millim normalde söylenmesi gerektiği gibi ramak bir etkisi yoktur kendisinin, ama bizi darmadağın olmaktan da geri tutan bir tek kendisi.
Kesinlikle öyle. Hadi toparlayalım.
Sayın Cumhurbaşkanımız da dediği gibi darmadağın olmadan artık mevzuyu kapatalım.
Kapatalım. Hemen sosyal medyaları hatırlatalım unutmadan. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
Yeter artık Kreyasus hesabımız CobraCobraPodcast.
Biraz paylaşalım. Kobra Kobra'yı bir arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza tavsiye edelim. Bu aralar yine bir yavru kobralarımız sessiz dinleme moduna aldı kendilerini.
Vallahi ben artık uygulamalardan yazıştığım herkese link atıyorum. Çok güzel feedbackler geliyor. Bence müthiş reklam yöntemi.
Harika, harika bir reklam. Ürünlerimiz de çok yakında demiştik zaten.
Umarız.
Umarız.
Haftaya görüşmek üzere.
Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.